Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Bugün 19 Şubat 2015 Perşembe. Bendeniz Beytullah Temircioğlu. Sesimize kulak veren tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, yeni bir Dünya Gündemi programında daha beraberiz. Haftanın öne çıkan dış politika gündemini değerlendireceğimiz programımızda Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere dünyada bu hafta neler olup bittiğine bakacağız. Başbakan Davutoğlu'nun Pakistan ziyaretinin yansımalarını konuşacağız. Mısır ile Katar arasındaki ilişkiler yeniden geriliyor. Doha, Mısır'ın Libya topraklarına yönelik hava saldırılarının ardından başlayan gerilim üzerine istişare amaçlı Kahire'deki elçisini geri çağırdı. Gerilimin detaylarını konuşacağız. Bu konuyla irtibatlı bir diğer gündem maddemiz Libya'daki gelişmeler olacak. Mısır'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni askeri müdahaleye çağırmasına karşılık bulup bulmayacağı ve bu çağrının Orta Doğu'daki yankılarını değerlendireceğiz. Suriye'deki gelişmeler bir diğer gündem maddemiz olacak. Ukrayna'da cumartesi günü yürürlüğe giren ateşkese rağmen çatışmalar kesilmiş değil. Kiev yönetimi doğudaki ayrılıkçıların ateşiyle son 24 saatte 14 Ukrayna askerinin öldüğünü, 173'ünün de yaralandığını açıkladı. Hem ateşkesin başarı şansını hem de Avrupa Birliği-Rusya ilişkilerinin geleceğini masaya yatıracağız. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, ülkesinin Türkiye ile 2009 yılında imzaladığı normalleşmeyi öngören protokolleri meclisten geri çekmesi haftanın önü çıkan gelişmeleri arasındaydı. Ermenistan'ın bu kararını değerlendireceğiz. Yemen'deki Husi devrimi, Suriye'deki muhaliflerin Esed güçleri karşısında son dönemdeki ilerleyişi ele alacağımız konular arasında olacak. Evet, dünya gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programımız başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Yeniden merhaba sevgili dinleyenler. Programımıza Orta Doğu gündemiyle başlıyoruz. Orta Doğu'nun gündeminde malum savaş, kan ve gözyaşı var. Araplar Arapları katlediyor. Müslümanların savaş uçakları Müslümanlar üzerine ölüm yağdırıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Arapların talebiyle başka bir Arap ülkesine müdahaleye hazırlanıyor. Bu kıyamet alametlerinden biri olsa gerek deniyor. Orta Doğu'da olup bitenler Reyyilyem gazetesinin baş yazısında bu ifadelerle değerlendiriliyor. Hakikaten bölgenin durumu içler acısı. Oluk oluk kan akıyor İslam coğrafyasında. Müslüman, Müslümanı katlediyor hem de acımasızca. Arap ülkelerine ait savaş uçakları bomba yağdırıyor düşman hedeflerine. Ancak ne acıdır ki dümdüz edilen o hedefler Araplara, Müslümanlara ait şehirler, katledilen düşmanlar ise yine Araplar ve Müslümanlar. DAEŞ'in esir aldığı Ürdünlü pilot Muaz Kases Bey'i bir kafesin içinde yakarak öldürmesinin ardından Suriye ve Irak'taki gibi görünmez kaosun içine Ürdün'de çekildi. Mısır ise Libya'daki bir başka kaosun içine çekiliyor darbe lideri Sisi'nin katkılarıyla. Evet, Libya'da işler her geçen gün sarpa sarıyor. Ülkede kaos bugünlerde zirve yapmış durumda. İki hükümetli, iki meclisli ve onlarca örgütün birbirleriyle kıyasıya mücadelesine sahne olması nedeniyle ülke parçalanmanın eşiğine gelmiş durumda. Mısır'daki askeri darbenin bir benzerini Libya'da gerçekleştirmek isteyen çevreler ki bunların başında İhvan Fobuk, Körfez ülkeleri geliyor, Libya'nın bugünlere gelmesinde çok büyük payları var. Söz konusu çevreler Libya'nın Sisi'si General Halife Haftar'ın darbesinin başarılı olması için ellerinden geleni artlarına koymadılar. Ama Mısır'da başardıklarını Libya'da başaramadılar. Libya'da başardıkları şey Libya'nın daha çok bataklığa saplanması oldu. Bu arada istikrarsızlık ve iç savaş DAEŞ'in Suriye ve Irak'ın ardından Libya'da da alan kazanmasının ve etkinliğinin artırmasının önünü açtı. Her ne kadar inkar etseler de uzun bir zamandır savaş uçaklarıyla Libya'daki savaşa müdahil olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'daki darbe yönetimi Libya'daki kör savaşın bir parçası idiler. Geçen ay 21 Mısırlı Kıpti'nin DAEŞ tarafından vahşice katledilmesinin ardından Mısır ordusu tarafından başlatılan misilleme niteliğindeki hava saldırılarıyla birlikte Sisi liderliğindeki Kahire yönetimi Libya'daki savaşın resmen parçası oldu. DAEŞ'in militanlarından çok sivilleri katleden Mısır yönetimi bununla da yetinmedi. Libya'ya uluslararası askeri müdahale çağrısında bulundu. Mısır'ın bu çağrısı Arap kamuoyunda yoğun bir biçimde tartışıldı ve darbe lideri Sisi yoğun bir biçimde eleştirildi. Orta Doğu'nun usta gazetecisi Abdulvari Atvan eleştirilerini ve bölgenin acı gerçeklerine ilişkin tespitlerini yaparken şu çarpıcı ifadeleri kullanıyor. Düne kadar Arap ülkeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in saldırganlığının kınanması ya da işgalci İsrail'in Araplara yönelik hukuk dışılığının önüne geçilmesi için giderlerdi. Şimdilerde devir de dengeler de değişti. Şimdi aynı Araplar aynı Güvenlik Konseyi'ne terörle mücadele gerekçesi adı altında bir başka Arap ülkesinin işgalinin önünün açılması için gidiyorlar. Oysa ki çok değil, birkaç ay önce İsrail havadan, karadan, denizden Gazze'yi bombalayıp üçte birinin çocuklarının oluşturduğu 2200 kişiyi katledip on binlercesini yaralarken, binlerce evi dümdüz ederken bunun adı terör olmuyor muydu? İsrail terörünün kurbanları insan değil miydi? Kardeşleriniz değil miydi? Yoksa İsrail'in terörü iyi huylu terör müydü de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kapısını çalmadınız ey vicdan sahipleri? Evet, usta gazeteci Abdulvari Atvan isyanını bu cümlelerle dile getiriyor. El Cezire'den Ala Beyumi'de Sisi'nin Libya'da IŞİD üzerinden meşhuriyet devşirme girişiminde bulunduğunu belirtiyor. Beyumi, Abdülfettah Sisi'nin siyaset sahnesinde yer aldığı 18 aylık sürede kendisini hem içeride hem dışarıda bölgedeki dini gruplarla mücadele eden bir lider olarak lanse etmeye çalışmakla suçluyor. Mısır'daki darbe yönetimine öfke büyük. Trablus'taki Libya yönetimi Mısır'ın hava saldırılarını kınayarak saldırıları Birleşmiş Milletler'e şikayet edeceğini açıkladı. Milli Güvenlik Konseyi üyesi Macide Fallah, Sisi'yi Mısır'daki siyasi krizleri Libya'ya taşımaya çalışmakla suçladı. Trablus'taki Yüksek Savunma Konseyi Sözcüsü Muhammed Abdülkafi, Abdülfettah Sisi'nin talimatıyla savaş uçaklarının Dirne bölgesinde IŞİD'e bağlı olduğu iddia edilen yerlere gerçekleştirdiği hava saldırılarının kabul edilemez ve Birleşmiş Milletler'in tüzüğüne aykırı olduğunu söyledi. Abdülkafi, Mısır'daki Sisi yönetimini Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet edeceklerini açıkladı. Sevgili dinleyenler, burada Körfez Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı Mısır'ın Libya'ya saldırısı sonrasındaki gerilim üzerine Mısır'ın Katar'ın terörizme destek verdiğine dair ithamlarına tepki gösterdi. Bu açıklamayı reddediyoruz açıklamasında bulundu Katar yönetimi. Körfez ülkeleri Mısır'daki darbe sürecinin ardından Sisi yönetimine destek vermiş ve Katar'a karşı tavır almıştı. Doha, Mısır'ın Libya topraklarına yönelik hava saldırılarının ardından başlayan gerilim üzerine istişare amacıyla Kahire'deki elçisini geri çağırmıştı. Katar'ın büyükelçisini geri çekme kararı Mısır'ın Arap Birliği daimi temsilcisi Tarık Adil'in Katar hakkında yaptığı suçlayıcı açıklamasının ardından gelmişti. Doha, Arap Birliği'nin Mısır'ın Libya topraklarında IŞİD mevzilerini vurmak gerekçesiyle düzenlediği ancak sivillerin öldüğü hava saldırısını memnuniyetle karşıladığı açıklamasıyla ilgili çekinceleri olduğunu belirtmişti. Katar, Arap Birliği üyesi bir ülkenin diğer bir üye devletin topraklarında gerçekleştireceği askeri müdahale öncesinde istişare edilmesi gerektiğini savunuyor. Bunun üzerine Mısır'ın Arap Birliği daimi temsilcisi Tarık Adil, Katar'ı terörizme destek vermekle suçlamıştı. Katar ise Mısır'ın bu açıklamasına tepki gösterdi sevgili dinleyenler. İki ülke arasındaki ilişkiler Mısır'daki 3 Temmuz darbesinin ardından gerilmişti. Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi yönetimindeki darbe rejimi Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi devirmişti. İhvan'ı terör örgütü ilan eden ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın yüzlerce üyesini hapse atan Mısır yönetimi darbe karşıtı yüzlerce göstericiyi de öldürmüştü. Evet sevgili dinleyenler, Libya'yı ve Mısır'ın uluslararası toplumu Libya'ya müdahale çağrısını konuşacağız. Konuğumuz Marmara Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey olacak. Evet kıymetli hocam, öncelikle hoş geldiniz
hoş
programımıza.
Bulduk, teşekkür ederim.
İki haftadır kayıptınız. Gerçi geçen hafta telefonla da olsa boşluğu doldurmaya çalıştık. Allah razı olsun, katkıda bulundunuz. Mısır gündemde. Özellikle son Libya'daki hadiseden 21 Hristiyan'ın DAEŞ tarafından katledilmesinden sonra daha önce de uçaklarıyla müdahalede bulunuyordu ama şimdi elinin daha güçlü olduğu düşüncesiyle, meşruluk anlamında daha güçlü olduğu gerekçesiyle ilan ederek, kabul ederek daha önceki saldırılarını kabul etmiyordu. Evet. Birleşmiş Arap Emirlikleri ile Libya defalarca uçaklarıyla operasyon düzenlemişlerdi ama kabul etmemişlerdi. Bu 21 Kıpti'nin katledilmesinin ardından bir operasyon düzenledi. Buna Arap kamuoyunda da geniş tepkiler verildi. Köşe yazarları, Arap medyasında yer alan köşe yazarları ciddi anlamda tepkiler koydular. Darbe yönetimi sadece şeyle kalmadı, müdahalede bulunmadı. Aynı zamanda uluslararası toplumu da Libya'ya müdahalede bulunma çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne talepte bulundu. Bu da aynı şekilde Arap medyasında eleştirildi. Açıkçası bunu değerlendirmek istiyoruz, evet. Konuşmak istiyoruz. İsterseniz bu 21 Kıpti'nin öldürülmesi hadisesiyle başlayalım. DAEŞ'in bununla ne amaçladığını sorgulayalım isterseniz. Neden sadece çalışmak için orada bulunan insanları katleder? Bundan şimdi, hedeflenen nedir?
Öncelikle dünya kamuoyunun, özellikle Batı Avrupa ve Amerika kamuoyunun hassas olduğu noktalar var. Bunlardan biri Yahudilerdir. Yani dünyanın herhangi bir yerinde 3 tane Yahudi öldürülmüşse bu flaş haber olur ama 300 tane Müslüman kurşuna dizilir, o vakayı adiyedendir. İkincisi, İslam toprakları içerisindeki Hristiyan azınlıklara karşı hassastırlar ki Mısır buna çok tipik bir örnektir. Malumunuz Mısır'ın 85 milyon üzerinde bir nüfusu var. Orada bir 8 milyon civarında da Kıpti nüfus vardır. Bu Kıpti deyip geçmeyin, oradaki Kıpti kilisesine Etiyopya Hristiyanları bağlı. Yani Afrika'da Nijerya'dan sonra en kalabalık nüfusa sahip olan, ki 90 milyonluk bir ülkedir Etiyopya. Etiyopya Hristiyanları bile bu Kıpti kilisesine bağlı. Ve Kıptilere yapılacak herhangi bir saldırı birdenbire Batı kamuoyunu ayaklandırır. Şimdi Arap Baharı'nın başlangıcında, daha önceki dönemlerde siz Mısır üzerinden veya Kuzey Afrika'daki Müslüman topluluklarına bir operasyon yapmayı planlıyorsanız, bir derin el orada bir 15-20 Kıpti'yi öldürdüğü zaman ve o ölümleri de operasyon yapacağınız grubun üzerine attığınız zaman artık rahatlıkla bu eyleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Batı kamuoyunda size karşı herhangi bir tepki yükselmez. Şimdi Mısır'la ilgili aylardır şunu ifade ediyoruz. Darbe yönetimi Sisi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden can suyu mahiyetinde bir sıcak para aldı ama sürdürülebilir olabilmesi için düzenli gelir kaynağına ihtiyacı var. Bunun için de Libya petrollerine gözünü diktiler. Dolayısıyla buradaki plan Libya'yı ikiye bölmek, Trablus ve Bingazi diye. Bingazi yöresinde bu Amerikan yanlısı, bu Halife Haftar'ın
belki genel anlamda Libya'da kontrolü ele geçirmek ama herhalde ona muvaffak olamayınca belki bu, ikiye bölünmesi.
Bingazi yöresinde özellikle o petrol yataklarını Amerikan yanlısı, Mısır'ın uydusu ve petrol kaynaklarına da hükmeden bir yönetim mümkünse Libya'nın tamamında, değilse Batı, Doğu yakasında, Mısır sınırında böyle bir plan adım adım işletiliyor. Ve Libya halkına iki seçenek sunuluyor. Ya IŞİD, bak bunlar sürekli adam kesiyorlar, ya da işte ılımlı bir diktatör olsun. Yani bakın Amerika'yla, Mısır'la, dünyayla ilişkileri iyi olan, yani ölümü gösterip sıtmaya razı etme. Yani düşünebiliyor musunuz? Oradaki sandıkla iş başına gelen Mısır'daki Mursi yönetimi veyahut da İslam ülkelerindeki işte Cezayir'deki FIS hareketinin başına gelenler, yine Tunus'ta Nahda hareketi birinci olduğu halde hükümet kurdurmamaları vesaire. Yani ılımlı İslam dünyasında, Arap dünyasında ana omurgayı teşkil eden Müslüman kitleyi şeytanlaştırıyorlar. Evet. Ve iki tane seçenek bırakıyorlar. Yani gidişat ona doğru. Birincisi, işte bir IŞİD denen canavar var. İkincisi de bakın Batı'yla uyumlu. Çok da siz henüz daha gördük işte, sandık koyunca hep İslamcılar iktidara geçiyor. O halde henüz daha siz sandık evresine ulaşmamışsınız. Size ılımlı diktatörler yeter. İşte Sisi de bunun en tipik örneği. Yani el altından bunu gösteriyorlar. Hı. Dikkat edin, Mısır diktatörlüğüne, Mısır askeri darbesine karşı çıkan bir Batı dünyasında bir demokratik bir ses görmüyoruz.
Evet. Şimdi Mısır yönetimi, Mısır'daki darbe yönetimi, Libya'daki hadisesinin ardından, 21 Kıpti'nin öldürülmesinin ardından oradaki müdahalesine meşruluk kazandırmak adına iki ülkeyi suçladılar. Daha önce de suçluyorlardı. Türkiye ve Katar. Terörü destekleyen ülkeler algısına yönelik propagandasına bu Libya konusunda vesile ederek daha bir yüklendiler Katar'ı. Ben şimdi Cezire'yi izlerken Mısırlı işte analistlerin değerlendirmelerini takip ettim. Çok ağır şeyler söylüyorlar. Yani Türkiye'ye inanılmaz ithamlarda bulunuyorlar. Katar'a da aynı şekilde. Ama Katar Körfez Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı Mısır'ın bu çıkışını, özellikle Katar'a yönelik suçlamaları kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bu açıklamayı nasıl değerlendirelim istiyorum. Yani Katar Körfez ülkelerinin son dönemde özellikle Suudi Arabistan'ındaki yönetim değişikliğinden, kral değişikliğinden sonra bir mesafe alınacağı iddia ediliyordu. Bu açıklama acaba denir mi Mısır, Katar veya da Körfez ülkeli ilişkilerinde yeni bir dönem başlatabilir mi?
Şimdi Katar özeline gelmeden öğleden sonra Türk Dışişleri Bakanlığı'nın bir notası, yani nota hükmünde bir açıklaması vardı. Libya hükümetine direkt yöneltiliyor. Yani Türkiye'yi gerek Arap kamuoyunda gerek uluslararası platformlarda suçlayıcı, oradaki müteahhitleri ve orada iş yapan Türk girişimcilerin sınır dışı edilebileceğine dair bir takım ileri geri açıklamalar olmuş. Türkiye'de bu konuda Libya mevcut yönetimine bir ultimatum değerinde bir öğleden sonra bir açıklaması vardı. Gözden kaçmaması gereken bir şey. Aynı şimdi az önce ifade ettiğiniz gibi Katar ve Türkiye, yani Arap Körfez bölgesinde Katar özellikle bütün Orta Doğu coğrafyasında da Türkiye yönetimleri hedef. Yani bu yönetimlerin hedef olmasının sebebi de bir çark kurmaya
çalışıyorlar. Darbeye darbe demeleri hocam.
Bir çark kurmaya çalışıyorlar. Bu çarka çomak sokan insanlar. Mesela Putin'i de sevmiyorlar. Rusya Devlet Başkanı'nı sevmiyorlar. Venezuela'da Chavez'i hiç sevmediler gibisinden. Yani bu sevilmemenin sebebi kurulu düzenlerine çomak sokan her kimse onu sevmiyorlar.
Ve şeytanlaştırıyor.
Evet. Şimdi diyelim ki Türkiye mevcut yönetimi 2009 yılına gelinceye kadar sürekli Türkiye'nin başarı öyküsünden bahseden dünya medyası, Arap medyası, övgüler düzenler One Minute'den sonra her şey tersine döndü. Evet. Ve bugün Türkiye'de 5 yıl öncesine göre ekonomide kötü giden nedir? Siyasi haklarda kötü giden nedir? İnsanların günlük hayatında kötü giden nedir? 3 aşağı 5 yukarı insanlar 3 yıl önce, 5 yıl önce neyse aynen devam ediyorlar. Yani bize 3-5 yıl öncesinde metiyeler düzen, dünyaya örnek gösteren mahfiller şu an adeta Türkiye'yi şeytanlaştırıyorlar. Yani El-Kaide'yi destekleyen, bilimum terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan ve her kötülüğün arkasında aranması gereken bir güç gibi adeta Türkiye'yi göstermeye çalışıyorlar. Bu da tesadüfen oluşan bir şey değildir. Yani bu Türkiye'den, Türk halkından istedikleri bir şey değil. Mevcut yönetime karşı yapılan bir hareket bu.
Şimdi Mısır-Katar ilişkileri özellikle Suudi Arabistan'ın ara buluculuğuyla yumuşatılmıştı. Ama öyle gözüküyor ki Mısır'ın Katar'ı bu suçlayıcı ifadelerinden sonra yeniden gelecek. Nitekim Katar Dışişleri Bakanı'nın Halit Atiye'nin El Hayat gazetesine verdiği mülakatta işte Müslüman kardeşlerin tekrardan Katar'a dönebileceği, Katar'ın da Müslüman kardeşlerin bir vatanı olduğu tarzında bir açıklaması var. Yani buradan hareketle Mısır-Katar ilişkilerinin birazcık daha özellikle Katar Büyükelçisi'nin geri çağrılmasından da hareketle yeniden girileceğini söylemek mümkün herhalde.
Orada gözden kaçmaması gereken bir husus var. Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinde alt sınıf işleri Hindistan-Bangladeş'ten gelen insanlar yapıyorlar, adeta köle statüsündeler. Ama orta sınıf işler, mesela öğretmenlikten tutun da kalifiye işleri genelde Mısır başta olmak üzere işte Kuzey Afrika, Cezayir, Mağrip ülkelerinden, Yemen'den gelen ve bunların da kahir ekseriyeti bu Müslüman kardeşler sempatizan olan insanlar. Şimdi ülkenizde çalışan, bütün işleri deruhte eden, yani işin bel kemiğini oluşturan insanları siz terörist olarak yaftalarsanız orada rahat uyuyamazsınız. Mesela bunu Katar için söylüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ben 21 gün kadar kalmıştım 2008 yılında. Hayatın her alanında bu Mısırlı, Mağrip ülkelerinden gelen insanlar. Yani işin mutfağında onlar çalışıyorlar.
Evet.
Şimdi siz o insanları da terörist ilan ederseniz o zaman rahat uyuyamazsınız. Mutfağınızda yemeğinizi pişiren insanı, okulunuzda çocuğunuzu emanet ettiğiniz öğretmeni siz terörist sayarsanız, ki Mısır bastırıyor. Mısır yönetimi ille de İhvan-ı Müslümin hareketini El-Kaide ile IŞİD ile aynı kefeye koyacaksınız. Çünkü kendi meşruiyetini sağlayabilmesi için onların terörist olması gerekiyor.
Evet, evet.
İşte Katar-Mısır anlaşmazlığının bir de sosyolojik olarak böyle bir boyutu var.
Evet. Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey ile haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendiriyoruz. Birinci bölümde Mısır'ı ve Libya'yı konuştuk. Mısır'ın Libya'ya yönelik müdahalesini ve uluslararası toplumdan Libya'ya müdahalede bulunmasının yankılarını değerlendirdik. Bir diğer sıkıntılı coğrafya Orta Doğu'da Yemen. Yemen'de Şii Husilerin gerçekleştirdiği darbenin ve artan şiddet olaylarının ardından Yemen durulmuş değil. Türkiye ve büyükelçilerini Sana'dan geri çağırdı. Türkiye gibi daha pek çok batılı ülke Yemen'i boşaltıyor. Buna Suudi Arabistan da dahil. Büyük bir sıkıntı bekleniyor Yemen'de. Yemen'e ilişkin öngörülerinizi, Yemen'i neler bekliyor sorusuna ile başlayalım hocam. Yemen'i değerlendirmek.
Evet. Zaten bir ülkeden büyükelçiler boşaltılmaya başlanmışsa bu fırtına öncesi sessizlik demektir.
Evet.
Benim tahminim Orta Doğu'da önümüzdeki günlerde biri Yemen'de, diğeri de Lübnan'da İsrail saldırısı her an olabilir. Yemen'de de iç savaş her an başlayabilir. Çünkü Yemen'de yönetimi ele geçiren Husiler veya daha bunun tarihi geri plana baktığımızda Zeydilerin etnik ve demografik yapıya oranlarına baktığımızda çoğunluğu oluşturamıyorlar. Yani siz bir ülkede %30-40'lık bir etnisite olarak ülkenin tamamına hükmetmeye çalışıyorsunuz. Ki orada keskin bir takım ayrılıklar var.
Evet.
Artı Suudi Arabistan faktörü söz konusu. Çünkü Suudi Arabistan artık İran'ın nefesini ensesinde hissetmeye başladı. Husilerin önceki inanışlar bu Zeydilik, Ehl-i Sünnet'e en yakın bir inanıştır. Fakat İran'ın buraya bulaşması, İran'ın bunları radikalleştirmesi, siyasallaştırması son yıllara dayanan bir hadise. Daha önceki dönemlerde bu kadar keskin değildi. Artı orada başta El-Beyda olmak üzere birçok şehirlerde El-Kaide'nin çok güçlü bir yapılanması söz konusu. Evet. Yani bir El-Kaide ve onun türevlerinin etkin olduğu bir bölge var. İki, işte İran destekli Husilerin yönetimi ele geçirmek ve her şeye tek başına hükmetme arzuları var. Üçüncüsü Suudi Arabistan'ın bundan rahatsız olması ve oradaki yerel aşiretleri hareketlendirmesi söz konusu var. Yani burada iki güç de değil, üç tane
faktör var.
Çok güçlü, ciddi, elinde silah olan. Yani şimdi Husiler yönetimi ele geçirdi. Artık devletin bütün silahları, imkanları elinde. El-Kaide ki Amerikalılara karşı yıllar öncesinden yapmış olduğu operasyonlardan biliyoruz. Yani Yemen El-Kaide'si, yani kökü yıllar öncesine giden çok güçlü bir orada bir tabanı, altyapısı ve silahlı gücü var. Ve Suudi Arabistan. Yani Suudi Arabistan kendi varlığını tehdit olarak gördüğü bu Husilere karşı mutlaka orada Zeydi veya Şii kökenden gelmeyen ve nüfusun %50'den fazlasını oluşturan yerel aşiretleri ve kabileleri bir şekilde eğitecek, donatacak, silahlandıracak ve kendine bağlı bir yönetimin tekrar iş başına gelmesini sağlamak için elinden geleni yapacaktır. Dolayısıyla şimdi üç tane dominant unsurun birbiriyle çatışmamasını gerektirecek hiçbir sebep yok. Zaten bir devlet geleneğinde olmadığını daha önceki programlarımızda belirtmiştik.
Ya tabii Yemen'de. Yemen'e ilişkin bir başka altı çizilmesi gereken Yemen toplumunun inanılmaz silahlanmış bir ülke olması. Yani her vatandaşa iki tane silahın düştüğü
zaten
bir ülke.
Zaten her bir cembiyesi var yani.
Cembiyesi var, evet. Belki onu silah olarak kullanmıyorlar ama evet. Gelenek görenek icabıyla yalnız inanılmaz evet. Silahla yaşayan bir toplum. Dolayısıyla Yemen'de yaşanacak Suriye vari bir iç savaşın çok kanlı geçeceğinin altı ifade ediliyor.
Kabile toplumlarının genel özelliği odur. Evet. Yani kendini savunma içgüdüsüyle mutlaka silah, yani devletin ikinci planda geldiği ve kendi klanının, kendi aşiretinin kendini koruma içgüdüsü olduğu için, mesela Türkiye için bakalım, İzmir'de mi daha çok kişi başına silah vardır, Diyarbakır'da, Hakkari'de mi?
Evet.
Yani insanlar bu şekilde düşündüğümüzde, yani Yemen'de de adeta her kabilenin silah deposu olması çok da tesadüfi değil.
Evet, dileriz Yemen'de, Suriye'de gördüğümüz manzara yaşanmaz. Suriye'de gördüğümüz manzara yaşanmaz derken Suriye'ye geçelim hocam. Epey bir gündem evet. maddemiz var. Vaktimiz de kısıtlı. Suriye'de muhaliflerin cephede ciddi kazanımlardan elde ettiğinden
Halep'in
bahsediliyor.
Özellikle.
Özellikle Halep'te. Gerçi ilk etapta Esed güçlerinin bir takım köy ve Halep'in civarındaki köy ve beldeleri denetim altına geçirdiği ifade ediliyordu hafta başında ama tekrardan muhalif güçlerin önemli kazanımlar elde ettiğinden bahsediliyor. Rejim askerlerinin ciddi kayıplar verdiğinden bahsediyorlar. Nitekim sosyal medyada kullanılan görüntülere bakılırsa epey bir rejim askeri ve bunun yanında Hizbullah milislerinin esir alındığı, son rakamlara göre 195 tane rejim askerinin muhalifler tarafından öldürüldüğü ifade ediliyor. Yani bu gelişmeler üzerine Esed'in işte Birleşmiş Milletler tarafından önerilen Halep'te ateşkes anlaşmasını kabul ettiği 6 hafta boyunca Halep'e havadan bombardımanı durduracağını ifade etti ama işte Halep'teki muhalif güçler ise bunu kale almayacağını ifade ettiler ama Suriye muhalefet lideri Halit Hoca ise Halep'te halkın güvenliğini sağlayan gerçek bir anlaşmaya varıldığı takdirde Özgür Suriye ordusu ve ona bağlı tüm birliklerin buna bağlı kalacağını ifade etti. Nasıl görüyorsunuz hocam? Yani bir Esed'in özellikle bu kayıplardan sonra Halep konusundaki ateşkese, Birleşmiş Milletler tarafından önerilen ateşkese razı olmasını.
Şu anda Esed hadisesini ben Osmanlı'nın son dönemine benzetiyorum. Siyasi coğrafyacılar der ki Osmanlı'nın son 100 yılı Boğazları Ruslarla İngilizler arasında kontrolü karar veremedikleri için bir 100 yıl daha Osmanlı'nın ömrünü uzatmıştır. Hı hı. Şimdi Esed konusunda gelince Suriye'nin Esed sonrasına Amerika'nın, Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin ve Rusya'nın Esed sonrasına bir karar veremedikleri için, yani Esed'i götürdüklerinde yerine neyi getireceklerine karar veremedikleri için bu bir horoz dövüşü gibi devam ediyor. Ve Esed'in yapmış olduğu en büyük atraksiyonlardan biri işte Kobani hadisesi de İran'ı da devreye sokarak işte orada Kürt bölgeleri oluşturup Türkiye'nin başını ağrıtma projesi vardır. Ve Amerika'nın da bu Kobani'deki hareketten sonra Kürtleri biraz daha cesaretlendirerek özellikle şu anda IŞİD'in merkezi konumdaki Rakka'ya saldırtmak ve Rakka'yı da yerle bir etmek. Yani burada İsrail ve Amerika'nın en büyük şeyleri bir şehri yerle bir etmek için bir meşruiyet arıyorlar. Ve burada bizim için önemli olan Suriye'nin bu akan kanın yanı sıra heba olan tarihi eserleri. Mesela evet. IŞİD'in ben iddia ediyorum 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 50 yıl sonra tarihi vesikalar şunu gösterecektir ki IŞİD'in kestiği insanlardan, yakıp yıktığı binalardan daha da önemli bir gerçek vardır. IŞİD şu anda Irak ve Suriye'deki tarihi mirası el altından İngiliz ve Amerikan müzelerine satıyor. Bugün Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük soygun planının başında tarihi eserler vardır. Amerika'ya gidenler bilirler, her şehirde devasa müzeleri vardır ve bu müzelerdeki eserlerin çoğu da işte bu coğrafyadan giden eserlerdir. Çünkü adamın artık petrole, paraya çok fazla ihtiyacı yok. Bizim sandığımızın aksine bizim 3000 yıllık, 5000 yıllık İslamiyet öncesine de varan Babil'in, Asur'un bütün o antik eserlerini, bu IŞİD'in zaten bunlara da karşı olması hesabıyla zaten yıkıyor adam. Diyor ki madem yıkıncaya kadar al sana şu kadar para. Gelecekte yani ne petrol ne organ, bence ileride bunlar çıkacaktır. Ve Suriye'de şu anda maalesef talan ediliyor. İşte evet. Halep'in en büyük bahtsızlığı da o.
Evet, gerçekten Halep, ben de defalarca gidip gördük. Halep inanılmaz tarih kokan bir şehir. Geçen hafta içerisinde uydudan görüntüleri verdiler. Şehir tamamen tahrip edilmiş. Böyle içler acısı bir manzara vardı Halep'te. Hocam, Mısır Suriye konusunda değinebileceğimiz Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın açıklamaları oldu. O da tartışıldı. Özellikle mesela Suriye'de milisleri olduğunu inkar ediyordu. Onun ortaya çıkmasından sonra Hasan Nasrallah Irak'ta da milislerinin olduğu ifade edildi. Suriye'de Said Hariri, Sünnilerin lideri Said Hariri'nin bir şeyi vardı, tepkisi vardı Hasan Nasrallah'a yönelik, Lübnan'ı da tehdit altına, tehlike altına attığına yönelik ve Suriye'deki milislerinin geri çekmesi yönünde bir talebi dillendirmişti Said Hariri. Hizbullah'ın liderinin buna cevabı oldu. Biz uzaydan gelmedik, bölgenin parçasıyız diyerek buna karşı çıktı. Lübnan'a bu anlamda ne gibi bir tehlike bekler hocam?
Şu anda Hizbullah güçlerinin büyük bir kısmını Suriye'de rejimi korumak, rejimi arka çıkmak üzere Özgür Suriye Ordusu ve diğer Nusra Cephesi gibi diğer Sünni gruplarla mücadelede epey bir hem fiziki olarak zayiat verdi hem de meşruiyet konusunda erozyona uğradı. Yakında İsrail, Lübnan Hizbullah'ın tepesine çöktüğünde Sünni dünyadan eskisi kadar Hizbullah sempati alamayacaktır. Yani Batılıların bir taşla iki kuş vurma operasyonudur bu. Lübnan Hizbullah'ını Suriye bataklığına çekerek hem rejim şimdiye çoktan giderdi, rejimi diğer muhaliflerle bir dengeledi. Ve bu denge çerçevesinde yıllardır bu savaş sürüyor. Ve siz bir savaşa girmişseniz mutlaka yara alacaksınız. Artı bir de Sünni dünyada Hizbullah, Hasan Nasrallah mesela 7-8 yıl önce bizim kahramanımızdı. İsrail'e karşı mücadele ediyordu ama şu anda o meşruiyeti kalmadı.
Sayın hocam, yani sosyal medyada öyle lakaplar takılıyor ki, yani bir zamanlar işte özellikle 2006'daki İsrail'in Lübnan saldırısı sırasındaki Hizbullah liderinin gösterdiği işte kahramanlık dileyim. Evet. İnanılmaz bir popülaritesini yükseltmişti Hasan Nasrallah, ama bugün Sünni dünyada o Hasan Nasrallah Zurnacı Hasan diye anılıyor. Yani Hizbullah oldu Hizbullat, yani Lat putuna atfen Hizbullah'a, Allah'ın partisi olan ismine şimdi Lat'ın partisi yakıştırmasında bulunuluyor. Bu Sünni dünya ile Şii dünya arasındaki inanılmaz tabii bir husumeti ortaya çıkardığını gösteriyor. Kıymetli hocam, vakit hızlı ilerliyor. Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin başka mülahazanız yoksa...
Bu Yunanistan, Ukrayna, evet, o konular biraz...
Evet, Avrupa'ya geçelim diyorduk. Yani evet. Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan. Hem büyük umutlarla yeni bir hükümetine kavuştu. Ama yağdı, gürlediği kadar yağmadı anlaşılan. Özellikle Euro bölgesi Maliye Bakanları'nın oluşturduğu Euro grup Yunanistan'a 28 Şubat'ta sona eren kalkınma programının uzatılmasını kabul edip etmeyeceğine karar vermesi için 5 gün süre tanımıştı ve o sürede yarın sona eriyor. Neler bekliyor Yunanistan hocam? Avrupa Birliği ile Yunanistan arasındaki bugünkü açıklamalara bakılırsa birazcık bir yumuşama sinyalleri alındığı yönünde haberler var.
İkisi birbirine mahkum. dün haber programlarında bir altyazı geçiyordu. Yunanistan'ın borcu saniyede 890 dolar artıyormuş.
Evet.
Kişi başına da 33 bin dolar borcu varmış. Hı-hı. 11 milyon nüfuslu bir ülke. Hı-hı. Şimdi Yunanistan ödeyebileceğinin çok üzerinde bir borç yüküne sahip ülke. Sol lider Tsipras şunu söylemişti. Biz bu borçları ödemeyiz, hı-hı, sildiririz. Ve artık Yunan mallarının Alman iş adamlarına peşkeş çekilmesine son vereceğiz, adaları sattırmayacağız gibisinden her halkın kulağına hoş gelebilecek, hı hı, güzel sözlerdi bunlar ve halkta bir akın gitti. Çünkü 5 yıldır artık gına getirmişti. Sürekli kemer sık, işten atılmalar, küçülmeler. Çünkü
ama hala daha Yunanistan kamuoyunda Tsipras'a destek mitingleri düzenleniyor. Nispeten daha şey var.
Düzenlenir de ben şunu söyledim. Bu 6 ay böyle gider. Hı-hı. Ama ondan sonrası şudur. Dünyada biz kabul edelim, etmeyelim. Ben o solcu öğrencilere de söylüyorum üniversitede. Hı-hı. Bakın diyorum, 1865'te Abraham Lincoln köleliği kaldırdığında yeni bir dünya düzeni kuruldu. Kuzeyliler Güneylileri yendi. Artık dünyaya emeğin değil sermayenin hakim olduğu bir düzen kuruldu. Hı hı. Artık paranız yoksa gücünüz yoktur. Ve şu anda Yunanistan'ın parası yok.
Evet.
Para Almanya'da. Hı hı. Dolayısıyla son sözü Almanlar söyleyecektir. Hı hı. Almanlar tek başına Yunanistan olsa, sizin de az önce belirttiğiniz gibi, Batı'nın şımarık çocuğudur. Hı-hı. O borcu silerler, hı-hı, ötelerler, taksitlendirirler. Bir şekilde Yunanistan'ı idare ederler idi. Hı-hı. Fakat Yunanistan'a artık virüs gibi bakıyorlar. Şöyle ki, ekonomisi bıçak sırtı olan İspanya, Portekiz, İtalya gibi ülkeler dört gözle Avrupa Birliği'nin Yunanistan'a karşı alacağı kararı bekliyor. Hı-hı. Eğer orada birazcık vidaları gevşetirlerse, birazcık taviz verirlerse, o delikten onlar da bir yol bulup geçmeye çalışıyor ama
ya bu şu anlama mı geliyor? Bundan sonra Yunanistan şımartılmayacak.
Şımartılmak şöyle dursun, Yunanistan hayatı boyunca tatmayacağı acıları tadacaktır bundan sonra. Çünkü
ne gibi, yani Yunanistan Avrupa Birliği'nin dışına itilir mi?
Kapitalistler acımasızdır. Yani acımasızdır. Dolayısıyla o parayı tahsil etmek için her türlü manipülasyonu yaparlar. Şöyle ki, Yunanistan'a borç veriyorlar. Yani haberlerde dikkatlice dinleyin. Hı hı. Hadise şu, Yunanistan'ın ki biz 90'lı yıllarda bu hikayeyi Türkiye üzerinde çok gördük, IMF'nin yapmış olduğu bir takım standby anlaşmaları sırasında. Şimdi Yunanistan'ın diyelim ki Mart ayında ödemesi gereken 20 milyar euro borcu var.
Evet.
Yunanistan dese ki ben bu parayı ödemiyorum. Hı hı. Tamam, bundan sonra Yunanistan'a kredi açmazlar. Fakat o 20 milyar euronun, örnek veriyorum, para afaki bir rakam, alacağı kim? Alman bankaları, Fransız bankaları. Şimdi o para gelecek diye hesap ediyorlar bilançolarına. O para gelmediği zaman, hı hı, batıdaki o çok uluslu şirketlerin bankaları da sallantıya girer. Bu nedenle Yunanistan'a diyorlar ki, sıkıyorlar, sık boğaz ediyorlar. Arkasından diyorlar ki işte senin ödemen gereken şu borcun var. Buna karşılık sana yine bu kadar kredi açıyoruz. Bunun karşılığında sen şu şirketlerini özelleştireceksin. Şunu şöyle yapacaksın. Şunları işten atacaksın. Bunun karşılığında veririz. Aksi takdirde sen memuruna maaş bile ödeyemezsin diyor. Hı hı. Dolayısıyla da yöneticisiniz siz. Kasanızda 5 kuruş para yok. Üretim zaten yok. Böyle, evet, olunca da o gelecek paraya muhtaçsınız. Hı hı. Ve Almanya kuralları koyacaktır. Yunanistan'ın şanssızlığı şudur. Yunanistan istediğini alırdı. Tsipras Avrupa Birliği'ne rest çekerdi ve bunu başardı. Fakat Almanya'nın da korkusu şu. Kapıyı bir açarsa
peşinden
sırada İtalya, İspanya, Portekiz bekliyor.
Evet.
Ve diyor ki Yunanistan hiç olma tölere edebiliriz. Yani 10 milyon nüfuslu küçük bir ekonomi. Ama İspanya'yı, İtalya'yı biz kaldıramayız.
Evet.
Ve emsal teşkil eder. Hani Anadolu'da bir laf vardır. Adam biri tarladan geçmiş, dövmüş. Hı-hı. Demiş ya, geçtik ne olur? Yol olur demiş.
Evet, yol olur.
Yol olur. Şimdi evet. Yunanistan'a bir kapı açarlarsa güneyde çok harcayan, çalışmayan bir topluluk var, bütün Güney Avrupa ülkeleri. Evet. Ve Avrupa Birliği buna müsaade etmeyecektir. Ve Yunanistan'ın göreceksiniz ileride Çipras vasıtasıyla, solcu hükümet vasıtasıyla adaları başta olmak üzere Almanlar bir şekilde alacaktır yani.
Evet hocam, son dakikalarımıza giriyoruz. Avrupa'nın bir başka yumuşak karnı diyebileceğimiz Ukrayna var. Evet. Ukrayna geçen cumartesi günü yürürlüğe giren ateşkese rağmen hala çatışmalar kesilmiş değil. Kiev yönetimi doğudaki ayrılıcıkların ateşiyle son 24 saatte işte yaklaşık 14 Ukrayna askerinin öldüğünü, 173 kişinin de yaralandığını açıklamış. Minsk'te ilan edilen ateşkes Ukrayna'nın kanlı bir savaştan bir süreliğine kurtarıldığı tarzında yorumlar yapılıyor. Ancak Rusya'nın federalizm baskısı altında tuttuğu Kiev'in jeopolitik tercihlerini eskisinden daha güçlü şekilde belirleyebileceğinin de altı çiziliyor. Minsk'te sağlanan ateşkes anlaşması kimin elini güçlendiriyor hocam? Rusya'nın mı? Ukrayna ve dolayısıyla Avrupa'nın mı?
Minsk sürecindeki ateşkes Rusya'nın oyalama ve zaman kazanma taktiğidir. Çünkü petrol fiyatlarının hızla düşmesi ve Batı'nın Rusya üzerine koymuş olduğu ambargoyla bunalan Putin yönetimi bir nefes alabilmek için bu ateşkesi göreceli olarak bir süreliğine kabul etti. Çünkü 50 bin kişinin öldüğünden bahsediliyor. Resmi rakamlar evet. 5 bin ama uluslararası ajanslara düşen rakamlar 50 bin civarında. Ama düşünün ki düzenli olarak bir Ukrayna ordusu var ve Rusya'nın silahlandırdığı, eğittiği milislerden oluşan, ki ona da Rusya diyelim. Yani Ruslarla Ukraynalıların fiilen ki profesyonel savaşçı bunlar, savaştığı ve 50 bin kişinin hayatını kaybettiği, yani en az Suriye kadar kanlı bir savaş yapılıyor. Fakat orası kapalı toplumlar olduğu için çok fazla etrafa dökülüp saçılmıyor ama çok kanlı bir savaş var Ukrayna'da. Rusya'nın yapmak istediği şey şu, bu savaşı bitirmeyecektir. Bir, Kırım'ı hedefini unutturmak. Birinci hedef şu, Kırım'ı, yani o savaş biterse Kırım gündeme girer.
O da birazcık kabullenilmiş vaziyette hocam. Yani
cebine koydu ve Kırım'ı, bakın hiç kimse konuşmuyor. Bir kere bunun üzerinde bir zaman geçmesi lazım, bunun soğuması lazım. İkincisi de nihai hedefi şu, Donbas bölgesi ve bütün Karadeniz sahilleri boyunca Rus nüfusun, 7-8 milyonluk Ukrayna'daki Rus nüfusun olduğu bölgelerde federal özerklik tipi bir yapıyı elde etmek istiyor. Bunu yapamasa da uzun süreli bir savaşla Ukrayna'yı dize getirmeye çalışıyor. Fakat bunu yaparken savaş maliyetli bir iştir, paralı bir iştir. Dolayısıyla bunu şu andaki Rusya'nın ekonomik krizi sebebiyle askıya aldı, derin dondurucuya kondu. Ama yakında petrol fiyatları yükselip Rusya kendine gelirse savaş kaldığı yerden devam eder. O konuda kuşkumuz yok.
Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Vakit hızlı ilerledi. Süremizin sonuna geldik. Kıymetli dinleyenler, bir Dünya Gündemi programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.
Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.